Ayrım 17, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 170. Bir an için sessiz kaldılar. Doktor Schweikert kaşığıyla buzlu kahvesinin üstündeki vanilyalı dondurmadan çimleniyordu. Bu işin peşini bırakmayı hiç düşündünüz mü?
Bunu düşünmekle kalmadım. Senelerce bundan başka bir şey yapmadım aslında. Sustum. Bu şekilde davranarak karımı kaybettim. Oğlumu pek göremez hale geldim. Sonunda işimden de oldum. En iyi siz bilirsiniz polisliği ne kadar çok sevdiğimi. Bugün dahi uyuyamıyorum. Geceleri hala BK'nın bordrosundayım. Tekrar tekrar o hikayeyi görüyorum kabuslarımda. Bombayı, bankacıyı, öndeki arabadaki çaresizliğimi, sevgilim artık bu hadiseyle yüzleşmemin zamanının geldiğini düşünüyor. Dengler, düşünün bir, hayattasınız, sağlıklısınız ve hala gençsiniz. Bir sürü insan kötü uyuyor. Anlaşılan bir kız arkadaşınız da var. Yani kaybedecek çok şeyiniz var her şeye rağmen.
Bir gün aniden meçhul bir işveren ortaya çıkıp çifte intihar denilen bu hadiseyi araştırmamı istiyor. Vakayla ilgili her şeyden de dostumuz Harry Noper'ın pis kokusu yükseliyor. Dilimize onun tadı geliyor, her şey onun kirli imzasını çağrıştırıyor.
Dengler, hatırlıyor musunuz son kez ne zaman buna benzer bir konuşma yaptığımızı?
Evet sevgili Doktor Schweikert, hatırlıyorum. Münih'teki Oktoberfest saldırısını araştırıyordum. Federal Almanya tarihindeki en büyük terör suçunu. BKA'nın, bizzat BKA başkanının verdiği bir işti. Kimse konuştuklarımızı dinleyemesin diye Schlossberg'e çıkan teleferiye binmiştik.
Çok iyi hatırlıyorum. O zaman da konuştuğumuz sağ şiddetti. Oktoberfest saldırısını araştırırken şu gizli ordunun izine rast gelmiştiniz. Şu
Stay Behind, yani geride kal, buydu ismi.
Neler biliyorsunuz bu Stay Behind ile ilgili?
İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Amerikalılar ve İngilizler Avrupa'da gizli bir takım ordular kurdular. Bu organizasyonlar Sovyetler Almanya'yı işgal edip Ren kıyılarına kadar geldiğinde Kızıl Ordu saflarının gerisinde bir partizan savaşı vereceklerdi. Alman Stay Behind grubu için eski Nazi askerlerden, hatta SS'lerden de savaşçılar devşirilip eğitildi. Elektrik direklerini devirecekler, Rusların ikmal hatlarını sabote edecekler ya da en azından bu hatların çalışmasını yavaşlatacaklar, köprüleri havaya uçuracaklardı. Grafenwöhr'deki askeri eğitim alanında öncü birliklerin gördüğü patlayıcı eğitimini aldılar. Alçak irtifalardan paraşütle atlamayı öğrendiler. Kendilerine gizli direniş diyorlardı. İnançlı sağlam bir gruptu bu ve arkalarında hiç iz bırakmadan öldürebiliyorlardı.
Evet Dengler, bunu yapabiliyorlardı, öldürüyorlardı ve hiç iz bırakmıyorlardı arkalarında.
Ya da öldürüyor ve artlarında yanıltıcı sahte izler bırakıyorlardı. Doktor Schweikert kafasını eğerek tasdik etti.
Evet, bu grupların alıkoyma ve ölüm listeleri de vardı. Olağan şüphelilerin, yani yelpazenin her kesiminden solcuların isimleriyle doluydu bu listeler. Ama kamuoyunda tanınan sosyal demokratlar da orada yer alırdı. Bazı belediye başkanları, SPD'li bakanlar, hatta CDU'nun sağ kanadından olup da tarafsızlığını korumak hatasına düşeceğinden şüphelendikleri politikacılar bile. Bu tür insanlar iki blok arasında gerilimin arttığı dönemlerde öldürülebilirlerdi. Hatta bunun gerçekten de yapıldığından yola çıkabiliriz. Siyasi cinayetler hedefleyen askeri talimler.
Zannediyorum benim içimde çok derinlerde bir yere yerleşmiş bir Alman geni var. Bütün bu araştırmalarıma ve elde ettiğim sonuçlara rağmen hala için için büyüklerimizin halk için en iyi olana karar vereceklerine ve bunu hayata geçireceklerine, bu muktedirlerin hukuk ve nizama uygun hareket ettiklerine ve devlet hizmetindeki insanların hiçbir zaman bu konularla ilgili çalışmalar yapmak zorunda kaldığımda kendimi hiç iyi hissetmiyorum, yüreğim şişiyor.
Dengler, komplo teorisi deyip geçin. Bir sürü insan bu sayede rahat uyuyabiliyor.
kaderin bir cilvesiyle daha gencecik bir polisken bu işlerle karşı karşıya gelmiş olmak belki de hayatımı değiştiren şanssızlık oldu. Aslında izinli bir arkadaşımın yerine göreve çağrılmıştım sadece. Yani o arabada oturuyor olmam tamamen tesadüftü. Tanrım, daha 20'li yaşlarımın başındaydım.
Dengler, bırakın duygusallığı şimdi. Eğer Nopper'in defterini dürmek istiyorsanız böyle duygusallıklara zaman ayıramazsınız. Başka neler biliyorsunuz Stay Behind ile ilgili?
Örgütü 1956'ya kadar doğrudan Amerikalılar yönetmişler. Benim için her şey ciddi şekilde tedirgin edici. Zihniyetlerinden aslında hiç vazgeçmemiş Nazi eskileri, hem de sıkı bir eğitim görmüş ve tepeden tırnağa silahlanmış Naziler. Yabancı bir devlet tarafından yönetilen yer altındaki gizli bir ordunun idaresinde.
Dengler, şu ağlamaklı halden çıkın artık.
1956 yılında Almanya'daki Stay Behind Organization, kısaltması SBO, Organization Gehlen'in bir parçası haline getirildi. Onun da ismi Bundesnachrichtendienst, yani Federal Haber Alma Servisi olarak değiştirildiğinde BND bünyesine katılmış oldu. 1980'de gerçekleşen Oktoberfest saldırısı üzerine araştırmalarım, bombayı 1980'deki genel seçim sonucunu etkilemek için bu yapının koyduğu şüphesini ciddi bir şekilde destekliyordu. Ama o dönemde bu iddiamı mahkemede kabul görecek kanıtlarla destekleyememiştim.
Biliyorum, çok yaklaşmıştınız. Bazen herkes bilir ne olup bittiğini ama elde kanıt yoktur. Ama aradan geçen zaman içerisinde Stay Behind'ın varlığını hükümetle kabul etti.
Doktor Schweikert elini ceketinin dış cebine sokup bir mini tablet çıkardı.
Ya işte böyle şaşar kalırsınız Dengler. Ben de kendimi böyle çok bilmiş bir makine aldım sonunda.
Sanal klavyeyi kullanarak ve elini ekranın üzerinden kaydırarak bir takım veriler girdi makineye.
Evet, işte burada. Devlet Bakanı Lutz Stauffenhagen'in 1991 Temmuz'undaki bir demecinden. NATO devletlerindeki Stay Behind örgütlerinin kuruluşu hemen 2. Dünya Savaşı'nın ardından başlamıştı. Müttefik haber alma servislerinin Alman toprakları üzerinde 1955 yılına kadar oluşturdukları haber alma ve sınırdan insan kaçırma örgütlerinin bütün üyeleri 1956 yılından Federal Haber Alma Servisi BND bünyesine katıldı. SBO'nun 1990 sonbaharında karara bağlanan feshi ana hatlarıyla hayata geçirilmiştir ve içinde olduğumuz sene sona ermeden bütünüyle tamamlanmış olacaktır.
Eknot, Federal Meclis Bülteni, 12 Taksim 890, 12. Seçim Dönemi, 1 Temmuz 1991. Doktor Schweikert gözlüğünün üzerinden bir bakış fırlattı Dengler'e.
Bu örgüt belki gerçekten feshedilmiştir, kim bilir, belki de edilmemiştir. Ama belirleyici olan şu Dengler, bu şahıslar hala mevcutlar ve dolayısıyla aralarındaki bağlantılarda. Muhtemelen eski dönemlerden kalan bağlılıkları da geçerliliğini koruyordur. Birisinin paraya ihtiyacı olabilir veya belki biri bir diğerine iyilik borçludur. Örgüt ismi olarak feshedilmiş olsa bile eski ilişkiler, telefon numaraları, hatta sonradan edinilmiş e-posta adresleri, ez cümle bütün yapılanma ve lojistik sistem hala varlığını sürdürüyor.
Anlıyorum.
Birkaç ay evvel ZDF'nin yayınladığı Stay Behind belgeselini izlemiş miydiniz?
Denkler kafasını salladı.
Volker Furch konuştu programda. Yüksek kademelerden bir BND yöneticisi. Bir toplantıda tanışmıştık vaktiyle. BND müdürlerinden biriyken Stay Behind onun sorumluluk alanındaydı. ZDF'de gözünü bile kırpmadan neler yaptıklarını en azından bir kısmını anlattı. Her neyse ben Stay Behind'ın askeri bir aygıt olduğunu biliyorum. Patlayıcılar, suikastler, infazlar, partizan savaşı, bu tür numaralar. BND bir taraftan da muhbir devşiriyordu. Freud bir Rus işgalinden sonra da ihtiyaç duyulacak meslek gruplarından, daha aşağı sosyal basamaklardan. Bu kelime onun ifadesidir. Altyapıda çalışan insanlar aradıklarını anlattı. Hasta bakıcılar örneğini vermişti. Veya tren yolcuları. Belirleyici olan katı bir komünizm karşıtlığıydı. Bu adamlar Amerikalılara şifreli telsiz mesajları yollayacaklardı. İnsanların psikolojik durumunu anlatan raporlar göndereceklerdi. Ordu için olası hedeflere dair bilgi toplayacaklardı. Saf değiştirmiş ajanları saklayacak ya da sınırı geçmelerini sağlayacaklardı.
Kovboyculuk oynar gibi geliyor kulağa.
Olabilir ama o kadar masum değildi hiçbir şey. Şunu bilin ki BND'de hep iki düşmana karşı savaştı. İlk düşman Sovyetler Birliği ve komünizmdi tabii. Ama bir düşman cephe daha vardı BND için. Ülke içerisindeki fazla yumuşak ve tavizkar buldukları siyasiler. BND'nin 70'li yıllara kadar hatta belki de daha uzun bir süre sadece serviste aktif olarak çalışmakta olan bir elemanın referansıyla yeni eleman aldığını biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyordu. BND'de sadece kendi içinden yeni ajanlar devşiriyordu. Hükümette kimin olduğu önemli değildi. Siyaset BND'nin personel politikasına etki edemiyordu. Aslında servisin neler yaptığına da fazla bir etkisi yoktu siyasilerin. Solcular devlet içinde devlet diyeceklerdir.
Ama siz aynı kanaatte değilsiniz.
Hayır, ben bu kanaatte değilim. Bence BND bir alet ama bizim devletimizin değil, başka bir devletin aleti. Ama bütün söylediklerim, buzlu kahveden kalanları hızlı hızlı karıştırıp denklerin gözlerine dikti gözlerini. Artık haberleri sadece gazetelerden okuyan, radyodan dinleyen, yaşlı bir adamın gözlem ve düşüncelerinden ibaret tabii ki.
Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Diyelim ki dostumuz Nopper'de işin içinde. Neden? Bütün bu NSU operasyonunun amacı ne? Mundlos ve Bernhardt'ın infaz edilmelerinin. Doktor Schweikert buzlu kahvesinin son yudumunu içti.
Ben polistim. İşlenen suçları aydınlattım ya da işlenecek olanları önlemeye çalıştım. Siyasi vakalarla ilgili olarak anayasayı korumayla beraber çalıştığım da oldu. Bazen federal merkezden, bazen eyalet birimlerinden memurlarla. Bilgi akışı hep tek yönlüydü, bizden onlara doğru. Aksi yönde hiçbir şey gelmezdi, en azından işe yarar hiçbir şey. Berlin'deki ortak terör savunma merkezi de polisten bilgi sağlamak için düşünülmüş bir araçtan başka bir şey değildi. En azından ben böyle düşünüyorum.
Schweikert bir süre sustu, sonra devam etti sözlerine.
Bakın Denkler, yazar bir dostum var, roman yazıyor. Şimdiye kadar ilk baskısında hiç hata içermeyen bir romanı olmadığını söyler hep. Kitabın satılmaya başlanmasıyla beraber okurların e-postaları da gelmeye başlarmış. Şurada bir imla yanlışı, orada unutulmuş bir virgül, hatta belki de hikayede bir mantık hatası. Bütün bu sorunları bir sonraki baskıda düzeltirmiş. Gizli servisler de bize hikayeler anlatırlar. Bu hikayeleri sahneye koyarlar, bazen başarılı olurlar, bazen ağızlarına yüzlerine bulaştırırlar. Selle Gediği hikayesinde olduğu gibi hatırlıyor musunuz bilmem. Aşağı Saksonya eyaleti anayasayı koruma teşkilatı, Selle hapishanesinin duvarında bir patlamayla koca bir delik açmaya ve böylece insanları bir saldırı olduğuna inandırmaya karar verir. Anayasayı korumacılar ellerini kirletmeden bu pis işi halletmek için isimleri Ludil ve Berger olan iki azılı suçluya ödeme yaparlar. Daha sonra Ludil kamuoyuna zanlı olarak sunulacaktır. Bomba 25 Temmuz 1978'de infilak eder ama büyük şans eseri fazla zarar vermez.
Bu hikayeyi biliyorum. Vaktiyle bize defalarca anlatmıştınız.
Doktor Schweikert güldü. Yurt içi gizli servis muhbir kullanır, asıl işi budur. Bunu yapmayacak olsa gazeteler okumaktan başka bir işi kalmaz. Ama esas büyük işleri hikayeler anlatmaktır. Ve benim yazar dostumun aksine anayasayı korumanın tek deneme hakkı vardır. İkinci baskı hiçbir zaman olmaz. Ama her hikaye anlatıcısı gibi onlar da, yani gizli servisler de hata yaparlar. Belki ufak hatalar. Mesela zaman akışında rahatsız edici noktalar olabilir ya da olmaması gereken bir boş kovan vardır ortalarda. Biraz karmaşık bir hikaye yazmak istiyorsan bu tür hatalar engellenemez demişti yazar dostum. Ama eğer hikayenin kalanı iyi anlatılmışsa kamuoyu ona inanmakta beis görmez. Gizli servisler için de geçerlidir bu, yazarlar için de. Bu noktadan sonra hiçbir şeyden memnun olmayan birkaç sabit fikirli huysuz, yani denkler sizin gibiler dışında, her şeyden şikayet eden huysuzlar ve komplo teorisyenleri dışında kimse detaylarıyla uğraşmaz hikayenin. Bu şekilde davranarak insanların sizi sevmesini sağlayamazsınız.
Bu iki neonazinin ölümüyle bize anlatılmak istenen hangi hikaye peki?
Doktor Schweikert garson kızı bir işaretle yanlarına çağırdı. Söylemesi zor. Muhtemelen böylelikle bütün hikayenin sonuna bir nokta konmuş oldu. Federal Almanya tarihindeki en büyük seri cinayetlerden biriyle ilgili araştırma bir anda sona erdirildi. Böylece Türk iş adamlarının öldürüldüğü cinayetler, polis memurusu Kiza Vetter'in öldürüldüğü esrarengiz cinayet, Köln'deki çivili bomba saldırısı, bir başka bombalı saldırı, birkaç banka soygunu ve belki de bunlarla beraber bir dizi başka vaka. Envai çeşit suçtan oluşan bir karışım diyebiliriz. Bu bir çizgi çekme hikayesi. Failler her şeyin sorumluluğunu tek başına taşıyan terör üçlüsü elimizde. İkisi ölü, üçüncüsü mahkemede yargılanıyor. Her şey bitip Münih'teki mahkeme bir hükme vardığında günlük hayatımızın rutinine döneceğiz. Kimse de teşkilatın bu işle ne alakası vardı diye sormayacak.
Peki muhterem eski amirim, şimdi bizzat sizin ağzınızdan çıkanlar bir komplo teorisi gibi geliyor kulağa.
Thüringen'e bir bakın Denkler. Bu çorba orada hazırlandı. Eğer ahçılardan biri dostumuz Harry Nopper ise muhakkak bulanık bir çorba çıkmıştır ortaya. Şuraya, şu peçeteye iki isim yazıyorum. İlki Erfurt'tan bir polis, ikincisi ise bir vakitler sorguladığım bir Stasi yetkilisi. Bu ikisiyle konuşun ve Thüringen'e odaklanın.
Garson kadın elinde hesapla yanlarında belirdi. Doktor Schweikert hesabı ödedi.
Ben sadece ihtiyar bir adamım, bir polis emeklisi. Yeni haberleri gazetelerden ya da radyodan öğreniyorum ya da siz beni ziyaret ettiğinizde.
Masadan kalktı.
Sizi vaktiyle ben eğitmiştim. Şimdi bir kere daha tekrar ediyorum. Dosyaları okuyun. Sarih ve doğru bilgi içerir dosyalar. Genellikle aradığınız her şeyi dosyalarda bulabilirsiniz. Sadece doğru bir biçimde okumayı bilmek gerekir.
Başını eğerek selamladı Denkleri, bastonunu aldı ve vedalaşmayı uzatmadan yavaş yavaş yürüyerek uzaklaştı.
17. ayrımın sonu, sayfa 176.